Ayrım 5. AB meselesi veya kereviz. Hep söylerim ya, siyaseti hiç sevmem. Sevmediğimden ilgilenmem. İlgilenmediğimden anlamam. Anlamadığımdan konuşmam. Genelde dinlerim. Bir de tabii gözlemlerim. Siyaset konuşulurken hepten boş olmamak için, olur olmaz bir yerde olur olmaz bir gaf yapmamak için. Dinlerken ve de gözlemlerken ilginçlikler takılır beynimin o malum kayıt deposuna. Takılmaz mı? Her yerde herkes aynı konuya odaklanmış madem. Benim de kendimce söyleyecek bir şeylerim vardır herhalde diye düşünüldüğünden olacak, niye hiç AB'den bahsetmiyorsun diyen e-mailler de alıyorum. Ben bu konuda ahkam kesemem dostlar. Benim söyleyeceklerim bana göredir. Mizah ağırlıklı, az biraz güleriz ağlanacak halimize şeklinde. Hem sonra o kadar çok insanın dilinde ki ben de eksik kalayım. Bizim köşedeki simitçi, manav, bakkal, kapıcı, çoluk çocuk, her türlü esnaf ve taksi şoförleri. Ben zaten bundan sonra taksiye elimde not defteriyle bineceğim. Sonsuz espri kaynağı onlar. Öyle değişik tipler de var ki, sabırlı olursan eğlenirsin, sinirli olursan döversin. Neyse, bir gün sırf taksi şoförleriyle ilgili bir yazı yazmam gerektiği belli oldu. Ben şimdi sadece AB ile ilgili olanı yazayım. Birçoğunuz tanık oluyorsunuz herhalde son günlerde trafiğe aykırı her davranışta taksi şoförlerinin tepkisi "Yuhu lan bir de AB'ye gireceğiz biz sözde" şeklinde. Geçenlerde yine bir taksi şoförü ama Şişli Taksim yolunu "Ben buranın yabancısıyım abla bir tarif etsen" diye bulan bir taksi şoförü. Kırmızı ışıkta geçen birine kırık Türkçesiyle yukarıki tepkiyi verdi. Sonra arkaya dönerek "Öyle değil mi ama" dedi. Ben hafif gülümseyerek "ya öyle" deyince de aldı sazı eline. "Bir şey değil, şimdi biz bu AB'ye H desek arkadan CD diye tuttur edecek bunlar." Benim de sabırlı günüm olacak gülerek "alfabede 28 harf var" dedim. "Ne diyorsun sen abla, esah mı? Vay vay vay" diye ciddi ciddi hayıflanmaz mı adam? Gel de gülme. Ondan sonra alfabenin kendi bildiği harflerine göre öyle espriler üretti ki yazsam öykü olur. İlkokul diploması var mıdır acaba? Nasıl ehliyet almıştır gibi şeyler düşünsem de çoğuna katıldım. Dedim ya sabırlı günümdeyim. Ama tam ineceğime yakın "bir de bu Ermenileri cibeltiyorlar yoh yere" deyince sustum. Bu sözcüğü birçok yörede şımartmak anlamında kullanıyorlar. Bir yanımız Anadolu'lu ne de olsa, anladık. Sessizce indim, bulaşmadım. Ama takıldım tabii. Evet, bu AB tartışmaları sürecinde Ermenilik popüler bir kavram oldu. Bazı insanlar Ermeni sözcüğünün küfür değil de bir millet adı olduğunun farkına vardılar. Ermenilerin yıllardır bu ülkede sessiz sedasız yaşadıklarını, birçok başarıya imza attıklarını, uzaylılara değil Türklere benzediklerini de fark ettiler. Bir süredir birine Ermeni demek estağfurullah olmuyor artık. Baksanıza birçok Ermeni yazar, şair, müzisyen, hekim, oyuncu, hatta astronom falan aniden ilgi çeker oldu. Peki ne oldu? Bütün bunlar birdenbire gökten mi düştü? Şaşırtıcı değil mi? Kereviz gibi. Ne ilgisi var dediniz şimdi? Söyleyeyim, efendim malumunuzdur, kereviz deyince birçok insan "ö" der. Oysa ne kadar faydalı bir sebzedir. Üstelik çoğu da içinde bolca kereviz bulunan sebze çorbasına veya plakiye bayılır. Veya mayonezli kereviz salatasına. Biraz bağlantı kurabildiniz mi? Veya isterseniz enginar diyelim. Birçok insan enginarın tadını bile bilmez. "Ben enginar yemem" diye inat edip tadına bile bakmaz. Oysa bir denese sevecektir belki. Bir de fayda görse, hele de karaciğere ilaç olduğunu bilse, bunca zamandır niye yememişim bunu diyecek. Türkiye'deki Ermenilerin son zamanlardaki durumu da bu. Allah Allah, bunlar böyle insanlarmış meğer durumu yani. Bir de vay canına, meğer bu da Ermeniymiş durumu. Geçenlerde Zilciyan ailesiyle ilgili bir program vardı kanallardan birinde mesela. Birdenbire aloe vera gibi oluverdik hani herkesin dilinde. Oysa garibin bildiğimiz sarı sabır çiçeğine kimse aldırmazdı. Ama en iyisi kereviz benzetmesi bence. Hani çocuklara kerevizini yemezsen tatlı yok veya yersen sana dondurma alacağım denir ya, tam öyle. Şimdi üç olasılık var. Ya ömür boyu zorla yer, ya yiye yiye alışır, ya da yedikçe sever. İnşallah üçüncüsü olur. Kurtuluş, ah kurtuluş. İstanbul'un yedi tepesinden biri sanılır Kurtuluş. Değildir. Ama ne tepedir ha. Kendi başına bir şehir. İnsan Kurtuluş'ta doğup, Kurtuluş'ta ölebilir. Hiç dışarı çıkmadan. Orada yok yoktur. O yüzdendir en pahalı evlerin orada bulunması. Aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyaç sizden üç adım mesafededir. Hem de onlarca seçme şansıyla. Hele yiyecek içecek konusu, insanı şaşkınlığa uğratacak kadar çok alternatifli. Karnını iyice doyurmadan çıkarsan caddeye, tüm iraden sıfırlanır. Elin kolun torba dolu dönersin eve. Bir de laf ediyorum orada burada, biz şişman bir millet olduk diye. Obeziteye çareler falan öneriyorum ona buna. Kurtuluşta yaşıyorsa insan ne mümkün. Göz görür, gönül ister, her yan tuzak dolu. Neyse, bu konuya girmeyeyim yine, alınanlar oluyormuş. Ama dedim ya, hiç suçu yok şişmanların. Kurtuluş Caddesi'nde dolaşırken etrafa benim gözümle bakmalısınız. Belki de ben 20 yıldan fazla bir süredir artık kurtuluşlu olmadığım için her gittiğimde daha büyük şaşkınlık yaşıyorum. Orada yaşayanlara her şey olması gerektiği gibi görünüyordur belki de. Yani aynen Kınalı'da olduğu gibi. Yazıya neden o başlığı attığımı anladınız değil mi? Anadolu'yu gezme şansı bulanlar, geçtikleri bazı köylerin eskiden Ermeni köyü olduğunu hemen anlarlar. Özellikle verimli toprağından ve meyve ağaçlarının bolluğundan. Demek ki Ermeniler de yaşadığı yerin şartlarını iyi bir yaşam için olabilecek en elverişli hale getirebilme becerisi var. Bir de ehli keyif olma durumu söz konusu tabii. Yani ihtiyacı olan şeyleri hemen yakın bir yerden fırt diye bulabilme zaafı. Kurtuluş neredeyse tümüyle bir Ermeni muhiti. Dolayısıyla onu da bir Ermeni köyü gibi düşünün. Ne yapsın adam, oraya buraya ağaç mı diksin? Dükkan açıyor. Ne dükkanı? En çok ne giderse, neye ihtiyacı varsa. Sonra zamanla diğer esnaf, bakıyor ki oralarda tüketime dayalı iş sahası bol, kıyın kıyın yanaşarak olayı geliştiriyor. Önce bakkal, sonra market, sonra süpermarket vesaire gibi. Arz-talep ilişkisiyle şartlar iyileştiriliyor. Bu durumda alan memnun, satan memnun. Hem de sürekli bir eş-dost muhabbeti kolaylığı. Nereye gitsen, ooo parev inçbesek, selam nasılsınız olayı. Hatta market alışverişlerinde ayaküstü dedikodu, yemek tarifleri falan. Ermeni olmayan esnafın 3-5 Ermenice kelimeyle çoğunluktaki müşterisine şirinlik yapması, bayram seyran adetlerini öğrenip ona göre mal satması da cabası. Daha ne olsun işte, diyorum ya, hiç kurtuluş dışına çıkmadan ömrünü tüketebilir insan. Başka semtlerde gecenin bir yarısı acilen bir ilaca ihtiyacın olsa diyar diyar eczane arayacaksın. Oysa Kurtuluş'ta o kadar çok eczane var ki birinden biri mutlaka nöbetçi olur. Poliklinik ve ayrıca hem senin hem de varsa ev hayvanın için 24 saat açık acil servis bile var. Zaten hemen hemen bütün Ermeni doktorlar da orada oturuyor nasılsa. İşte bütün bunlar yüzünden neredeyse her Ermeni Kurtuluş'tan kat almak için yırtınır durur. Tabii ama bütün tanıdıklar orada. İnsan 10 dakikalık küçük bir alışveriş için en az yarım saati göze almalı evden çıkarken. Çünkü zırt pırt durup biriyle konuşmak zorundasın değil mi? Şimdi ben bir sayfa boyu ne yaptım sizce? Kurtuluş'a ayna tuttum. Aynen Kınalı'da olduğu gibi. Yani o malum oyunun adı. Kınalı ah Kınalı olacağına, Kurtuluş ah Kurtuluş da olabilirmiş demek. Ama yazdıkça da aklıma şöyle bir şey geldi. Kurtuluş'ta yaşayan Ermeni olmayan biri, herhangi bir Ermeniye yan gözle bakıp sen azınlıksın diyebilir mi acaba? Hep yaparım ya, bunu da öylesine yazıverdim işte. Sarı Gelin. Yıllardır yurt dışında yaşayan bir arkadaşım telefon etti geçen gün. Uzun ve hasret dolu sohbetimiz arasında birden, yahu Allah aşkına neler oluyor size böyle? Amma rahat konuşuyor, deşip duruyorsun her şeyi, dedi. Ben hemen burası artık senin bırakıp gittiğin ülke değil. Çok şey değişti. İnsanlar duygularını daha özgürce dile getirebiliyorlar. Dostluk, kardeşlik, insan ilişkileri, çok kültürlülük falan gibi ateşli bir savunmaya girişince devamını dinlemeden kesiverdi sözümü. Biri mutlaka çıkar canım. Biri susturur sizi. Ama sen bilmiyorsun, koskoca bir aydın zümre diye ısrar edince de ben herkes demedim, biri dedim. Sinek gibi hani. O da miniciktir ama bir tencere yemeği döktürür. En iyisi sen bulaşma, Emi. Hiç bu konulara girme. Çiçekleri, böcekleri falan anlat. Ne ne lazım diyerek resmen kapattı ağzımı. Sonra oturup gazetemizin geçen sayısını didik didik okudum. Panelde yaşananlara üzüldüm ve de Sayın Hrant Dink'in yazısının son satırına takıldım. Hani birlikte top oynayalım diyen yazısının son satırına. İyi de ya topumuzu patlatırlarsa? Birkaç yıl önce genç arkadaşım Serda'yla 1 Nisan ayında Bodrum'a kaçmıştık. Eşimi yeni kaybetmiştim. Çok bozuktum. Çıldırmak üzereydim. O da yıllık iznini kullandı. Ani bir kararla fırladık gittik. Pek güzel bir dönemdi. Sessiz sakin, yazın kalabalığı yok. Kafa dinlemek için ideal zaman. Evinde kaldığımız ortak dostlarımızdan biri, yaz kış açık olan bir restoran barın yöneticiliğini yapıyor. Öyle ki biz her gece evimizde yemek yer gibi pazardan aldığımız otları, balıkları götürüp gönlümüze göre pişirterek cüzi bir para ödüyor, bir güzel de eğleniyorduk. Barda her gece klasik Türk müziği yapan Selanik Roman'ı iki kardeş var. Biri ut çalıyor, diğeri darbuka çalıp şarkı söylüyor. Ben ilk gece bunları görünce eyvah dedim, şimdi avaz avaz bağıracaklar, hiç sevmem. Sonra baktım ki adamın kadife gibi bir sesi var. Makam biliyor, usul biliyor. Tam Arto'nun kalemi. Nostaljiler, duygulanmalar derken bir ara yanıma geldi ve "Siz Sarı Gelin'in orijinalini biliyor musunuz?" dedi. Ermeniliğimiz duyulmuş. O sıralar Bodrum'da Salkım Hanım'ın taneleri ve malum şarkı pek popülermiş. Kafam da iyi, hiç nazlanmadan patlattım bir Sarı Gelin. Alkış, tezahürat. Sonra ben her gece kapıdan girer girmez "Hah geldi" deniyor ve bu terane böyle bir hafta sürüyor. Artık sokakta herkes beni birbirine göstererek "Bak bu Sarı Gelin'i söyleyen kadın" diyor. Bodrum maceramız ağzımıza tat verdiğinden ertesi yıl Eylül ayında soluğu orada aldık. Biz oraya varır varmaz telefonlarımız çaldı. İsrarla o gece bara davet edildik. Barı işleten dostumuzun doğum günüymüş. Biz de hiç üşenmeden ayağımızın tozuyla şık şıkıdım giyindik, hediyemizi aldık gittik. Müthiş bir kalabalık. Bize eş dostla birlikte uzun bir masa ayrılmış. Özlemle ve sevgiyle karşılandık. Yemekler, içkiler, şarkılar derken sıra geldi yine Sarı Gelin'e. Ben pek istemiyorum. Hem yorgunum hem de ne bileyim, içimde bir tatsızlık var. O kadar ısrar ettiler ki kıramadım yine ve oturduğum yerden aldım mikrofonu, hafiften başladım. Derken efendim, bize göre sağda, biraz çaprazda kalan masada oturan iki erkekten biri mızıldanmaya başladı. Herkes huşu içinde dinliyor. Kimse farkında değil. Benim yüzüm adama dönük, görüyorum. Adamın sesi yükselmeye başladığında elimle işaret ediyorum. Şimdi sus, sonra konuşuruz anlamında. İpe sapa gelmez söylenmeler arasında birden bunların da bitik anlandı, ulan yüz alıyorlar tabii duyunca artık dayanamayıp şarkıyı şak diye kestim ve elimdeki mikrofonla "Sen ne diyorsun ulan" diye girişi verdim. Sonrasını anlatmayayım. Ortalık birbirine girdi. Bizim masadakiler adama saldırdılar. Apar topar dışarı attılar falan. Hani o paneldeki adam gibi. Genele göre sinekti. Ama ben sustum. Susturuldum. Alt tarafı da bir şarkı üstelik. Dostlar çok üzüldüler. Serda çok ağladı. Genç tabii, bu anlamda daha ilk deneyimi. Bu konuyu anlatmamı hiç sevmez. Yaşanmamış sayar, hep yaptığımız gibi. Kusura bakma Serdacık, denk geldi. Hatırlayıverdim birden. O günden bugüne ümitliydim ben aslında. Ama o panel, benzeri birkaç olay, korkarım ki bu gidişle patlatırlar topumuzu, patlatırlar kardeşim. Topraktan bulaşıyor. Yine teşekkür ve aferin mahrumu birilerini dolayacağım bugün dilime. Kınar Müzik Grubu. Nereden takıldın diyeceksiniz şimdi. Sezar Avedikyan uğradı bana. Elinde Fransa ve Hollanda konserlerinin resimleri ve gazeteler için hazırladığı bülten, heyecanla izlenimlerini anlattı. İzlenimlerini ve duygularını, bir de oradakilerin coşkusunu, aferinleri, teşekkürleri, takdirleri. Uzun uzun düşündüm o gittikten sonra. Bilgisayarıma kaydettiği basın bültenini okudum. Basın için kendi haberlerini kendileri hazırlamışlar. Dümdüz, yalın bir haber gibi yazmış Sezar, hiç duygu katmadan. E katsaydı kim iplerdi zaten. Ay dayanamayıp yine bir parantez açacağım. Orada 105 yaşında Konyalı bir Ermeni ile tanışmışlar. 105. Bir şeyler çağrıştırdı mı size? Neyse kapattım. Paris'teki 980 kişilik salonun biletleri 15 gün önceden tükenmiş. Vay be! Radyo ve televizyon programlarına katılmışlar. Hayranlarına imza dağıtmışlar. Ne iyi değil mi? Peki burada neden böyle şeyler olmaz? Neden hep bizim değerli insanlarımızı başkaları pohpohlar? Biz neden yapmayız? Şımarırlar diye mi? Yani ne olur şımarırlarsa biraz? Değerlerini mi yitirirler? Tepenize mi çıkarlar? Ben küçükken birçok konuda yeteneği olan bir çocuktum. Herkes takdir ederdi beni. Öğretmenlerim, arkadaşlarımın anneleri, akrabalar, annem babam hariç herkes. Annem bir tek kere bile aferin dememiştir bana. Ne küçükken ne de büyüdükten sonra. Şımarmayayım diye. Babam ise 80'inden sonra binde bir, o da artık kör kör parmağım gözüne olunca, "Yahu bu kız nasıl böyle oldu?" diyor hayretler içinde. Sanki yeni olmuş gibi, sanki kafama saksı düşmüş gibi. Neyse buna da şükür, hiç olmazsa son yaşında arada bir aferin diyor. Annem inatla o hiç aldırmaz tavrı içinde göçtü gitti. Şimdi bakın bunu nasıl genelleyeceğim. Çok düşündüm ben bu konuda. Galiba mesele Anadolulu olmakta. Topraktan gelen ve de bulaşan bir şey bu. Sırf Ermenilere özgü değil çünkü. Ülke genelinde var. Ülkenin değerleri ülke dışında daha çok takdir görüyor nedense. Takdir yerine eleştirme, beğenme yerine küçümseme, özenme yerine köstekleme, yücelteceğine görmezden gelme. Kim bilir? Bu kötü karakter özellikleri zamanla oluşuyordur belki de istemeden. Sonra birbirine bulaşıp yayılıyordur belki topraktan, Anadolu toprağından. Annem de Anadolu'luydu. Anadolu insanı kendinden olanı öne çıkartmayı ayıp mı sayıyor ne? Yok mu ya, evlat benim, ben onu şımartsam ne derler? Başkaları takdir etsin, ben farkında değilmiş gibi davranayım, kasılıyor demesinler. Bu mu acaba iyimserce, yoksa görmezden gele gele inkar ede ede körlükle sağırlığı itiyat edinme mi? Bu da toprakta var çünkü. Kendinden öncekini yok sayma da var. Kendinden iyisini görmeme de var. Hatta yok edip inkar etme de var. Bunca medeniyet geçmiş bu topraklardan hangisi kendisinden önce var olanı yok etmemiş? Bu durumda belki de hala yok olmamış bazı eskiler hep sessiz kalıp dikkat çekmeden, çıkış yapmadan yaşamaya çalışmaktan kendilerinin olanı takdir edemez hale gelmişlerdir. Ve de aynı endişelerle dikkat çekeni kösteklemeye kadar vardırmışlardır işi zaman içinde. Birçok medeniyet, bunların artığı birçok halk, birçok kültür, birçok iyi kötü milli karakter özelliği. Bunlar toprağa karışıyor bence. Her bir iyi veya kötü karakter özelliğinin kendince bir nedeni var tabii. Bizim konumuz o değil. Daha doğrusu sorunumuz o değil. Bizim sorunumuz kötü özelliklerin iyilere baskın çıkması. Zaman içinde katlanarak artması. Negatif pozitifi daha kolay yener ya. Şimdi ülkenin küçük ama yok sayılamaz bir halkı olarak, ülke genelindeki bu negatiflerden hiç olmazsa birinin payımıza düşen kısmını düzeltebiliriz diyorum ben. Gözümüzü ve gönlümüzü açıp değerlerimizi fark edip yüceltebiliriz. En gencinden en yaşlısına, en küçüğünden en büyüğüne, her türlü sanatla uğraşan herkes aferin ister, alkış ister, takdir ister, pohpohlanmak ister. Böyle beslenir ruhu, coşar, büyür, şevkle, istekle verdikçe verir o zaman. Cimriyiz biliyorum. O yüzden de lütfediyoruz gibi gelir önce. Ama çok zor değil inanın. Zamanla açılırız. zenginleşir gönlümüz. Sonra da kim bilir, belki de bu da bulaşır toprağa ve yayılır ülkeye. Olamaz mı?